Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhaba. Alkat Sanat podcast'lerine hoş geldiniz. Ben Alkat Sanat'tan Berkan Çetin. Bugün çok sevdiğim bir konuğum var. Çocuk tiyatrosunu konuşacağız. Bu alanda üreten bir arkadaşımla podcast yapıyorum. Arkadaşım Nazlı Başara. Nazlı hoş geldin.
Hoş bulduk Berkan. Çok teşekkür ediyorum beni programına davet ettiğin için. Heyecanlıyım.
Seni biraz tanıyalım mı Nazlı? Neler yapıyorsun? Nasıl başladın tiyatroya?
Tabii ki. Ben İzmir'in çok küçük bir yerinde doğdum. Arıkbaşı Köyü diye. Ve sadece dans ve müzikle alakalı çocukluğumda bunlarla ilgilendim. Lisede fark ettim ki sahnede olmayı seviyorum. Çünkü kendim küçük metinler yazıyordum. Arkadaşlarımın oynayabileceği teneffüslerde onları çağırıyordum. Şimdi size bir sahnem var falan diye. Sonrasında üniversiteye geçerken aslında konservatuvarı çok istedim. Ailem pek oralı olmadı. Üniversitenin birinci yılında Ayla Algan'la tanıştım. Tiyatro araştırma laboratuvarıyla da serüvenim böyle başladı. 2011'den herhalde aktif olarak 2016-2017'ye kadar tiyatro araştırma laboratuvarıyla çalıştım. Hala oradaki arkadaşlarım, hocalarımla ortak çalışmalarım da devam ediyor yani. Benim ufkumu çok ciddi derecede açtı tiyatro araştırma laboratuvarı. Kendi işlerimi üretiyorum. 2016'dan beri kendi metinlerimi yazıyorum, kendi metinlerimi yönetiyorum. Çocuklarla çalışıyorum. Zaten konu oraya gelecek sanırım.
Oradan ben devralayım o zaman. Bugün seninle çocuk tiyatrosu konuşacağız. Bir sürü ortak derdiniz var seninle. Yani bir yere geldiğinizde sürekli konuşuyoruz bunları. En büyük dertlerimizden biri çocuktu, çocuk tiyatrosu, çocuk eğitimi. Bugün de podcast'imizin konusu aslında bu. Türkiye'de çocuk tiyatrosu, bu alanda ne yaptığımız, neyi eleştirdiğimiz, bu alana nasıl yön vereceğimiz gibi konularımızdı.
Evet.
Buna niye ihtiyaç duyduk Nazlı? Yani hadi podcast yapalım ve çocuk tiyatrosu konuşalım dedik. Neydi bu konuşmaktaki ihtiyacımız?
Aslında biz seninle geçen sene aslında bu ihtiyaç üstünden konuşmuş olduk. Evet. Senin çalıştığın yerde bir çocuk oyunu metnine ihtiyacım vardı.
O hikaye şöyle aslında. bir çocuk oyunu yapacağım ve yani metin arıyorum. Çocuklarla Pinokyo, Cinderella gibi o sürekli oynanan ve bir noktada eleştirdiğimiz metinleri oynamak istemiyorum. Ve açım ya bu konuda ve ihtiyaç yani. Ve yok. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla seninle tanıştım ve Nazlı'nın çok güzel işler yaptığını duydum. Nazlı bir derdim var dedim ve orada dertlerimizi konuşurken çocuklarla neyi ön plana çıkarmalıyız, çocuklarla neyi oynamalıyız dedik. O şekilde Nazlı bana bir akran zorbalığı metni yazdı. Ben oyunu yönettim ve sonunda çocuklarla çok güzel bir süreç yaşadık. İhtiyacımız oydu aslında.
Evet, çünkü yani yıllardır döndürülüp dolaştırılıp ceza ödüle dayanan metinleri görüyoruz. Sadece okulların böyle bayramdan bayrama uyguladığı metinlerin dışında da yani büyük yapımlarda, büyük projelerde bile içi boş, çocuklara ulaşamayan metinleri görüyoruz. Orada senle de buluştuğumuzda, sen de yıllardır çocuklarla çalıştığın için, ben de çalıştığım için aslında ortak bir noktada buluştuk. Çocukların derdine. Çünkü biz bizzat çocuklarla çalıştığımız için dönemin getirdiği sorunların farkındaydık. İletişimsizlik. Konuşamıyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Anlatamıyorlar. Anlaşılmadıklarını düşünüyorlar. Ve bunun getirisi bir sürü problem var. Orada seninle böyle en üzerine çalışmamız gereken konu bu diye akran zorbalığını bulmuştuk. Aslında ben hep şunu söylüyorum. Okullarda fen, matematik, Türkçe dersi kadar önemli bir yere sahip olması gereken ders yaratıcı drama. Biz de zaten yıllardır bu alanda çalıştığımız için yaratıcı dramanın aslında çocuklar için ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Toplamda 2013'ten beri farklı gruplarla drama çalışıyorum. Dezavantajlı gruplar, göçmen çocuklar, kendini ifade etmekte zorlanan ya da sadece kendini keşfetmek için gelen çocuklar. Ve temelde onlardan aldığımız geri bildirimlerle yazılan metinlerin onlara ve onların yaşıtlarına daha çok etkilediğini fark ettim. Bu yüzden de sen de kendi sürecini paylaştın. Çok heyecanlıydım. İlk defa yazdığım bir oyunu ben dışında biri yönetmişti. Çok teşekkür ediyorum. Harika işler yaptın. Çocuk tiyatrosunu da bu noktadan ele almak lazım. Yani çocuğu gerçekten fayda sağlayacak, onun dilinden anlayacak metinler gerekiyor. Mesela ilk izlediğin tiyatro oyununu hatırlıyor musun?
Ya çocukluk sonrası, ergenlik döneminde etkilendiğim tiyatroyu hatırlıyorum. Tersine Dünya'ydı mesela benimki.
Evet. Mesela bu da aslında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çok önemli bir konu.
Kesinlikle. Ya şey hatırlıyorum, çocuk tiyatro hangi oyun üzerine çalışalım derken bir sürü derdimiz vardı. İşte akran zorbalığı, cinsel yönelim, belki başarma başaramama sorunsal. Evet. Hepimiz bir ara çocuk olduk ya. Yani bir dönemde çocukluk ve bütün aslında deformasyonlarımızı o dönem yaşadık.
Ve biz o anlaşılamayan çocuktuk. Yani o köşedeki çocuktuk.
Aynen.
O oyuna dahil olmakta zorlanan, o sahneye çıktığında kendini bulan. İşte mesela öğretmenlerimin geri bildirimi hep şu yöndeydi aileme. Ya, sahnede bambaşka biri. Sahnede işte normalde sınıfta olduğundan daha farklı biri. Çünkü sahnede yargılanmıyorsun ya.
Ya da öteki olabiliyorsun.
Öteki olabiliyorsun. Ve izleniyorsun, sesini duyurabiliyorsun. Kimse senin sözünü kesmiyor, kimse sana sus, yapma, otur, kalkma demiyor. Var olma alanı. Aslında oyun kurmak da böyle bir şeydir ya.
Evet.
Tiyatroyu temel olarak oyun kurgusundan ele alırsak, oyunda herkes eşittir. Oyun oynarken çocuklar eşittir. Belli bir kuralı vardır ve o kurallar içinde herkes eşit bir şekilde eğlenir. Bu yüzden de sahnede olmayı, o kendini ifade etmeyi, o eşitliği her zaman çok seven bir çocuktu. Gördüm ki çocuklar bu eşitliği seviyor. Aslında çocukların kafasında şunlar yok. O başkası, o öteki, onun boyu kısa, onun saçı şu renk, onun teni şu renk. Çocuklar bunu düşünmüyor. Biz onlara bunu düşünüyoruz.
Zamanla bize öğrettiler.
Kesinlikle. Korktukları, kaygılandıkları ya da okullarda onlara dayatılan eğitim sistemiyle beraber oluşan çok ciddi kaygı seviyeleri, çocukların doğasında bu yok. Biz onlara bunları öğretiyoruz. Evde konuşulan konular, anne babasının konuştuğu konular, okulda öğretmenin tutumu ya da biz özel dersler verirken, çocuklarla çalışırken bizim yönlendirmelerimiz bile o çocuğu şekillendiren şey o. Bu yüzden yeni metinler, yeni bakış açıları, çocukların bugünkü sorunlarını aslında parmakla göstermek bence daha kıymetli.
Aslında meseleyi biraz özetlemiş olduk. Yani toplumsal hayatta yaşadığımız sorunlara nasıl yön verebiliriz? O alıştığımız metine değil de hakikaten dertlerimizi nasıl sanat aracılığıyla aktarabiliriz meselesini çok güzel özetledik. Bana sormuşsun az önce, şimdi ben sana sormak istiyorum. İlk izlediği oyun. Ve ne hissettin?
Yaşar ne yaşar, yaşamaz. Yani tabii ki ilk bir belediyenin tiyatrosuyla izlemiştik. Ama beni etkileyen şey şu olmuştu. Ondan önce bir ya da iki kez sanırım işte böyle Kurtuluş Savaşı ile ilgili oyunlarda cepheye silah falan taşıyan kadın rolündeydim. Mesela çok travmatiktir benim için bu. Orada böyle sahnede ölümleri falan canlandırıyorduk. Bu benim için çok korkutucuydu yani. Sonrasında çok ağlamıştım mesela. Sahnede ölüyorduk, içeri gidiyordum.
Kaç yaşındaydın?
İlkokul 5'ti.
Ve çocuktum falan.
Ve çocuktum yani. Şerife Bacı'yı oynamamalıydım.
Bunu yaşamışken şu an bunu yapamayız. Mesela kesinlikle. Deneyimledik çünkü.
Yani işte cepheye silahını taşırken o yaştaki bir çocuk bir çocuğu varmış gibi davranıyor ve donuyor kalıyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyorum. Bu inanılmaz korkmuştum. Sahne perdenin arkasına geçtiğimde hala böyle çocuk aklımda şey diyordum. Selama çıkacağım değil mi? Öldüm ama selama çıkacağım. Öyle bir şeyim vardı. Mesela o Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı izlediğimde öğretmenimiz götürmüştü. Orta bir belki ikiydim. Orada sahnede işte ışıklar beni çok etkilemişti. Oyuncuların giydiği kostümler, sahnenin önüne geliyorlar, konuşuyorlar, seslerini çok iyi kullanıyorlar. Ve çıt çıkmadan herkes onları izliyor. Bana bu çok büyülü bir an olarak gelmişti. Ondan sonra da olabildiğince belediyenin tiyatroları, işte operalar, elimden geldiğince okul arkadaşlarımla ya da üniversiteye gittiğimde kendim gitmeye çalıştım. O büyülü an beni gerçekten etkiledi. Dinleniyorsun, izleniyorsun, bir derdi var o oyunun. Ve o çocuk aklımda ne güzel şeyler yapıyorlar. Başka birini oynuyorlar. Ve başka birini oynadıkları için ya da başka biri oldukları için eleştirilmiyorlar. sahne birden fazla karakteri ve birden fazla dünyayı gösterir ya, o kabullenme, kabullenilme hissi aslında bana çok iyi gelmişti böyle. Çok etkilenmiştim o alkışlandığında oyuncuların gelmesi, onların selam vermesi ve çıktıklarında bir tane oyuncuyla, şu an bilmiyorum tabii ki ismini, yanına gidip sarılmıştım ona böyle. Onu hatırlıyorum.
O zamandan belli olmuş o zaman. O zaman. Bir klişe cümleyi kuracağım. Öyle oluyor çocukluk ya. O çocuklukta şekilleniyor bunlar.
Ve çocuk seviyor. Yani en kendini geri çeken, sen de derslerinden bilirsin Berkan. Sen de drama eğitimi verdiğin için söylüyorum. En kendini geri çeken mesela işte benim çocuğum konuşmuyor. Benim çocuğum bir ortama girdiğinde çok geri planda kalıyor. Denilen çocukların aslında oyunla, sahneyle nasıl da kendilerini var edebildiklerini görüyoruz. O yüzden çocuk tiyatrosunu bu yüzden önemsemek gerekiyor. Bu yüzden bakanlıkların da önemsemesi gerekiyor. Hatta seninle daha biraz önce konuştuğumuz köy okullarına inmeli tiyatro. Yani bu bahsettiğim dramanın da bir ders olarak kullanılması. Kendini ifade etme gücü. Çünkü bir insan kendini ne kadar ifade edebilirse o kadar kendine iyi bir yol çizebilir.
Aslında işte sanatın belli bir kesime, belki belli bir şehre, belli bir konuma sıkıştırılmaması gerekiyor. Ulaşılabilir olması gerekiyor.
Çok haklısın. Hele çocuk için gerçekten ulaşılabilir olması gerekiyor.
Ya düşünsene onlara çocuklukta ulaşabildiğini. Şu an böyle mi olurduk?
Senle konuştuk ya.
Bu üzücü bir konu maalesef.
Evet maalesef. Hani bizim zamanımızda biz çocukken bir drama dersi olsaydı acaba yaşadıklarımızı daha az hasarla atlatır mıydık diye konuşuyorduk.
Kendimizi daha ifade eden, hayatı daha farklı bir yerden bakıyoruz. Deformasyonlarımız belli bir oranda olmayabilir.
O yargılarımız, o toplum beni nasıl görüyor, işte kendimizi fiziksel olarak yetersiz hissetmelerimiz. Israrla oyuncu olarak, bunu ben çok yaşadım, bilmiyorum sen yaşadın mı? Bir kadın oyuncu olarak boyumu, kilomu, görünüşümü bu kadar umursamazdım. Daha keşfetmeye çalışırdım. Şimdi öğrencilerimle çalışırken de her seferinde şunu söylüyorum, her çocuk biriciktir, siz biriciksiniz. Ve hepimiz...
Oyunumuzun adı neydi? Nazlı'nın yazdığı metnin, benim yönettiğim metnin adı Her Canlı Biricik'ti.
Evet. Çünkü tiyatroyla, aslında senin oyun metninde de o vardı. Tiyatroyla her canlının eşit ve biricik olduğunu öğretebiliriz. Belki de itfaiye haftasında işte trafik haftasında trafik kurallarını anlatacak tiyatrolar, evet kıymetliydi, önemliydi ama günümüzün problemlerinin bu olduğunu düşünmüyorum, çocukların problemi.
Büyük bir çığlığımız. Yani lütfen trafik haftasında trafik oyunu yapmak yerine başka toplumsal sorunlarımız varken oraya yönelmeliyiz.
Mesela şeyi, ismini unuttum. Belki de burada bahsetmem doğru mu bilmiyorum. Bir tane oraya bolcu. Herhalde 13-14 yaşlarında bir kızın videosu vardı. Bu kız çocuğu kendi bulunduğu yerde voleybol oynamak istiyor. Ve bununla ilgili de tabii ki çok ciddi tepkilerle karşılaşıyor. İşte voleybol giyenler işte şöyle şort giyiyor, kızlar bunu yapamaz, edemez diye. Ve o kızla bir röportaj yapmışlar. Kız ağlayarak diyor ki, işte beni çok engellediler ama ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü benden sonraki kızlara örnek olmak istiyorum. Ama o beni çok etkileyen bir andı. Çünkü sen de ben de dezavantajlı gruplu çocuklarla çalıştığımızda görüyoruz ki toplumun getirdiği yargılardan dolayı üniversite okuyabileceğini düşünemeyen çocuklar var. Bir gün bir eğitime gitmiştim Anadolu'nun bir şehrinde. Bir üniversiteyi gezdirmemiz gerekiyor çocuklara. Bu benim gerçekten çok etkilendiğim bir şey. Çünkü her çocuğun apayrı bir gerçekliği olduğunu öğrendiğim andı. Bana göre, ben hani yıllardır zaten çocuklarla çalışıyordum, tiyatro yapıyordum. Ve her çocuk bir şekilde hayatını yönlendirebilirdi. Yani inancı vardı. Ama bazı toplumlarda senin dediğin şu sanatın belli şehirlere sıkıştırılması, belli ekonomik duruma sahip kişilerin sanata ulaşıyor olması ya da sanat eğitimine ulaşıyor olması ile ilgili güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Üniversiteye götürdük. Bu çocuklar da orta bir sınıf, orta bir yaşındalar. Bu öğrencim üniversiteye gittiğimizde, otobüsten indiğimizde, hayatlarında ilk defa üniversiteye gitmiş bu arada. Bu öğrenciler. Amacımız okulu, üniversiteyi sevdirmek onlara. Farklı atölyeleri gezeceğiz. İngilizce atölyesini gezeceğiz. Laboratuvarları gezeceğiz. Onlara üniversite ortamını hissettireceğiz. Bütün çocuklar heveslendiler. Bir tane öğrenci banka oturdu üniversitedeki. Ne oldu, neden gelmiyorsun? O da dedi ki, bizi kandırıyorsunuz öğretmenim. Ben hiçbir zaman üniversite okuyamayacağım ki. Onun gerçekten ekonomik durumu dezavantajlı bir aileden geldiğini biliyorum. Ama hiç bu kadar ona sınır konulduğunu tahmin etmemiştim. Ben liseyi bitirirsem bitiririm. Ondan sonra babamın yanında çalışırım. Ben bu üniversiteye hiç gidemeyeceğim ki. Onlar için biz İstanbul'dan gelen, onların dertlerini anlamayan, onlarla tiyatro yapıp belli bir süre sonra gidecek kişilerdik. Ve çocuk kapalıydı buna. Tabii ki ben de eğitmen olarak inat ettim. Onunla bir gezdim. Onu olabildiğince teşvik etmeye çalıştım. Aynı projeye 2 yıl sonra gittikten sonra tarlada çalışıyordu ailesi. Tarla sulama ile ilgili kendi bir şeyler bulmuş ve bana hevesle onu anlattı. Aynı zamanda işte okuluna da dikkat çekmiş bu projesi. Sanırım böyle bir proje, bilim fuarı gibi. Kendi tarlalarında uygulamaya başlamış. Ve mühendis olmayı düşünüyordum sonrasında. Orada inatçı olmak gerekiyor. Çünkü Anadolu'daki birçok köy, okul o kadar ulaşamıyor ki tiyatroya, dramaya, sanata. O kadar imkan dahilinde bile değil ki. Hani bu da toplumun getirdiği bir ön yargı olduğu için. O çocuğun o zamanki böyle bizi kandırıyorsunuz, ben üniversiteye hiç gidemeyeceğim demesinin beni yaralaması kadar gerçekçi bir şeydi. Onun da onu söylemesi.
Mücadele etmek gerekiyor. Evet. Her alanda olduğu gibi bu alanda da işinizi yaparken bununla mücadele etmek gerekiyor. Peki şey, çocuk tiyatrosu takip ediyor musun? Yani birbirimizin işleri dışında, dışarıda yapılan
işleri. Eskiden ediyordum.
Öfkeyle cevap verdim.
Şundan dolayı sonuçta ben de bu alanda çalışıyorum. Bu yüzden eskiden ediyordum. Bunun içine büyük şehir tiyatroları, belediye tiyatroları, alternatif tiyatrolar, hepsi dahil. Ama çocuk tiyatrolarını çocuklar oynayabilir mi?
Bana mı soruyorsun? Bence evet.
Hani ya da yetişkinlerin oynayacağı çocuk tiyatrolarında da çocuklar görev alabilir. Yani bu afiş tasarımından dekor tasarımına kadar. Çünkü o kadar uzak kalıyorlar ki çocuğa metin olarak ya da yaklaşım olarak, dil olarak. Hiçbir öğrencimin bağıra bağıra sahnede oynadığını hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
Hayır.
Ya da cümleleri yaya yaya. Bu anlamda çocukların da biraz işin içinde olduğu projeler bence çok daha faydalı projeler. Ama
aslında o kolektifin tamamının parçası olmak mesela.
Evet, yani illa yetişkin olacaksa sahnede en azından dekor tasarımı, ne bileyim ışık, kostüm çocuklara danışılabilir. Çünkü çocuğun dilinden en iyi çocuk anlar. Yani. Akran öğrenmesi diye bir şey bu. Ve aynı şeye geliyoruz işte senin Pinokyo örneğin gibi yani. Bitmek bilmeyen yani 20-30-40 yıldır dönüp dolaşıp aynı oyunların oynanması. Gerçekten memlekette başka hiçbir dert yok. Hiç yani uyumlanma projelerine dahil olabilecek metinler yok. Ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam da bugün konuşulması gereken konu. Bu kadar okumakta zorluk çeken kız çocukları varken bizim derdimiz gerçekten Pinokyo. Yani doğru söylersen şöyle olur, yalan söylersen şöyle olur. Ceza ve ödül sistemi dışında çocuklara ulaşmanın başka bir yolu yok. Ve ben bu yüzden artık izlemeyi bıraktım.
Şimdi ben de aynı soruyu kendime sorarsam en son ne zaman çocuk tiyatrosu izledim? Gerçekten hatırlamıyorum. Benim izlemediğim bir şey ki alanımız olan bir şey. Bir çocuk izler mi? Merak eder mi? Ya da oradan ne alır? Ya da daha ilk soru soralım mı? İzlenmeli mi?
Çok doğru söylüyorsun. Yani çünkü çok önemli bir konuya değindim. Merak. Çocuk o oyundan çıktıktan sonra bir şeyi merak edecek mi? Yani oradaki bir karakterle ilgili bir araştırma yapacak mı? Konuyla ilgili bir araştırma yapacak mı? Kendi değişimini, dönüşümünü yaşayacak. Ne veriyor o oyun ona? Ne kazanıyor? Evet, çıktık, oynadık, kıyafetlerimiz de var, ne güzel. Haydi hep beraber siz de kalkın, oynayın. Çocuk çıkıyor ve hiçbir şey yok. Ve Billy de onu işte bir etkinliğe götürmüş olmanın hazzını yaşıyor. Ama içerik ortada yok.
Bunun diğer bir ayağı hiçbir denetlemenin olmayışı. Yani yazdığın konunun ne olduğuna dair ya da alanında çalışan insanların eğitimine dair, yetkinliğine dair hiçbir denetleme mekanizmasının olmayışı. Yani biliyoruz ki çocuğa hiçbir yararı olmayan, son derece gerici diye adlandıracağım bunu, oyunlar var. Ve gerçekten bir denetleme mekanizması olsa, yani bu çocuğun yaşamına, ileriki yaşamına ne katkısı olacak? Ya da çocuğun pedagojik olarak bundan nasıl etkileneceği? Üreten insanın yetkinliği hakkında bir denetleme mekanizması olsa hiç böyle olmayacak. Ama o kadar serbest bir alan ki.
Tam onu diyeceğim. Mesela özellikle bu anlamda bu alanı denetleyebilecek yetkinliğe sahip kurumlar, büyük proje, küçük proje fark etmez, dediğim doğru. Bir metnin pedagojik olarak uygunluğu, hangi yaş grubuna uygunluğu, yani hangi yaş aralığında o metin oynatılmalı, izlenilmeli, bununla ilgili bir sistem kurulsa çok daha kaliteli metinler göreceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden işte gidip yarım saat orada, yarım saat orada, yarım saat burada demek istediğim çocuk oyununda oynayan oyuncu arkadaşlarımla ilgili bir şey değil. Metinin içeriğiyle ilgili. İçerik nasıl olmalı sana göre?
Şu en büyük problemmiş gibi geliyor. Yani diş fırçalamakla ilgili oyun. Yani evet. Bu belli bir yaştan sonra izlenebilecek oyun olduğunu düşünmüyorum. Hadi 3 yaş, 4 yaş ama 12 yaşındaki çocuğa dişlerini günde kaç kere fırçalamasın oyunu yerine yaşadığı bir şey. Aslında sürekli konuştuğumuz o podcast'ın başından beri zorbalığa uğradık mı Nazlı? Uğradık.
Bayağı uğradık.
Yönelimlerimiz, tercihlerimiz, hayattaki var olma şeklimizden dolayı yargılandık mı? Yargıladık. Belki bu cümle çok acı. Aynısını biz de başkalarına yaptık.
Kuvvetle muhtemel. Çünkü çocuktu.
Ve acı veriyor bu. Şu evet. An acı. Şu an baktığın yerden geçmişim. Evet. Bazen acı veriyor ki hakikaten bu çok az yaptığını düşünen bir insan olarak yine de acıyorum. Ya bırakalım o diş fırçalamayı, işte trafik kurallarını. Bunlar zaten toplumsal hayatta çok rahatça öğrendiğimiz şey.
Ders programlarında da var.
Ama öğrenemediğimiz belli şeyler var. Çünkü kalıplaşmış yargılar. İşte cinsel yönelim. Belki aile kurumu. Bu da yine başka bir tartışma olmak. Konusu. Millet meselesi, dil meselesi büyük bir problem. Kesinlikle. Özellikle şu an ülkemizde bu kadar göçmen çocuk varken dil meselesi başka bir yerde bir problem. Ya bu kadar toplumsal problemin içinde problem seçecek durumdayken bırakalım bazı şeyleri. Yani ne olur o diş fırçalama, trafik kuralları gibi küçük yaş gruplarına verilsin ama başka dertlerimiz var. Ben kesinlikle biraz daha böyle bir yere yönlendirmesini isterdim. Tabii ki sanatsal anlamda içeriği doldurularak üretim. Yani estetik kaygılarla bunu yapılmasını isterdim.
Aynı zamanda bence çocuk tiyatrosu, metin yazarları ve yönetmenleri çocuğu bilen kişiler olması gerekiyor.
Alanda çalışan, pratiği olan, kesinlikle.
Farklı gruplarla, farklı yaş gruplarıyla çalışmış. Onların problemlerini, onların yaklaşımlarını, heyecanlarını, meraklarını anlayabilecek, empati kurabilecek kişiler olması gerekiyor. Sen de inanılmaz kişi sayılı devlet okullarında çalıştın. Ben de çalıştım. 45 dakikada 50 kişiye bir drama dersi vermek bir hayal ürünü.
Öğrenci başına bir dakika düşmüyor.
Evet. Yani parmağını kaldırıp konuşsa çocuk zaten 30 kişiye falan vakit kalıyor. Ve sürekli böyle hadi oyna yavrum, hadi oyna, hadi koşuyoruz. Şimdi şunu tutuyor. Drama da bu değil, tiyatro da bu değil. Bunun için kesinlikle devlet okullarında ya da işte sosyal kuruluşlarda alanlar açılmalı.
Planlama gerekiyor burada.
Bir planlama gerekiyor.
Çocuk, insanı merkeze koyan bir sistemde iyi bir planlama gerekiyor. Yazdığın oyunu ben yönettim. O kadar zordu ki metin bulma süreci. Senle tanışmasam yüksek ihtimalle ben metin yazmaya kalkacaktım. O noktada yazan, yöneten, her şeyi yapan insan olacak. Bu hiç istemediğim bir şeydi. Ben kolektif bir iş yapmak istiyordum. Afişini başkasına sarmasın, bir metni yazsın işte, yöneteyim, o yapsın, bu yapsın. Üretme motivasyonu. Yani seninle karşılaşmasaydım yüksek ihtimalle o metni ben yazacaktım, ben yönetecektim ve kolektife yaklaşır bir iş yapacaktım. Seninle tanışman büyük bir şanstı aslında. O üretme motivasyonunu bulabiliyor musun? Ya şu yaşadığın sistemde işte maddi kaygıların, manevi kaygıların, belki karşılık bulamayışın, üretme motivasyonumu kaybettiğim anlarda çalıştığım insanlarla birlikte o kolektifin içinde tekrar canlanabiliyorum. Tek başıma olmadığımı hissediyorum. Öyle bir dönemde, o oyun çıkarma dönemi, çok tek başıma olduğum bir dönemde seninle tanıştım. Üretme motivasyonu bulabiliyor musun? Buluyorsan nasıl buluyorsun?
Yani özellikle böyle hani bağımsız işlerde, bağımsız dediğim atölye bazlı çalıştığım işlerde bu motivasyonu bulmak zor oluyor. Ama sen de biliyorsun, bir oluşumun içindeyim, İdea Drama Sanat diye. Gerçekten bu alanda yıllarca çalışmış. Pedagojik anlamda, drama anlamında, tiyatro anlamında yetkinliği olan insanlarla çalışma konforunu yaşıyorum artık şu anda. Ve bu anlamda da işte kaliteli metin üretmek, çocuklarla daha sağlıklı vakit geçirmek, işte çocukların geri bildirimlerini toplayabilmek ya da işte ama bu konudan bahsedemezsin cız cız gibi bir tutum yok orada. Çünkü gerek sahnede gerek el alınma biçiminde hayır hocam o konulara girmiyoruz. O konulardan kastım nedir? Yani o konulara girmiyoruz hocam. Ama bu ülkede ciddi anlamda bir azınlık problemi var, bir eşitsizlik problemi var. Bununla ilgili çalışmalar yapmak neden o alanlara girmek olmuyor? Yasak alanlar. O alanlara giremezsiniz. Çünkü biz bir devlet kurumuyuz. Ama bu ülkenin gerçeği. Şimdi ben bu anlamda bunun konforunu yaşıyorum. Hatta bunun konforunu yaşadığım için artık üretme, üretimlerimi biriktirme kısmına geçtim.
Harika. Umarım bir gün hepimiz yaşayacağız o konforu. Nazlı bir kitabın çıkacak. Dinozor Çocuk Yayın Evi'nden. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 8 tane tiyatro oyunu bulunduğu Çocuklar İçin Tiyatro adlı bir kitabın basılacak yeni yılda, değil mi?
Evet. Çocuklar İçin Tiyatro Oyunları diye Dinozor Çocuk'tan bir kitabın basılacak. Bu da aslında tüm bu konuştuğumuz şeyler doğrultusunda çıktı. Yani aslında bu da tüm bu konuştuğumuz şeyler sonrası bir ihtiyaç halinde ortaya çıktı. Metinlerimi artık toparlamaya başlamamla. Bu anlamda bana bu kadar özgün ve yaratıcı çalışmamı alan tanıyan editörüm Nihal Ünver'e teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Günümüzün problemlerine karşı Nihal de çok ilgiliydi ve hassastı. Ve ben bu kitap sürecinde 4 ilkokul, 4 ortaokul olmak üzere daha bütün podcast boyunca konuştuğumuz konular üstüne çalıştım. Yani empati duymak, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, azınlık dediğimiz insanların problemleri, birbirini kabul etme, olduğu gibi kabul etme, hoşgörü, bu temalar üstüne çıkan bir şey bu. Bir de sosyal medyanın artık günümüzde her alana yayılmasıyla ve çocukların da kontrolsüz bir şekilde telefon, tablet kullanımının getirdiği ön yargılar. Bu ön yargılar işte tüm bahsettiğimiz aslında problemlerin çıkış noktası olabiliyor. İzledikleri bir YouTube videosu. Ya da biraz daha durumu büyütecek olursak tiyatro öğrencilerim, lise öğrencilerim daha görünüşleriyle ilgili, ekonomik durumlarıyla ilgili, bulundukları aileyle ilgili sürekli bir yetersizlik hissetme halinde. Bu temaların içinde de ön yargıları kırmak ön planda.
Sadece şeye bir kere daha altın çizme ihtiyacı duydum. Bu kadar sorundan bahsederken bunların tamamı sanatın sorunu değil. Evet. Hepsi maalesef ki toplumsal hayatın çıktısı. Öncelikle değişim oradan başlamalı. Belki bu şekilde sanat değişecek deme ihtiyacı duydum.
Aslında şunu söylemek isterim sana. Tiyatro bir dayanışma halidir ya. Evet. Ve bu dayanışma halini eğer biz sahnelerden Anadolu'daki köylere, köylerden dersliklere, hatta sokaklara taşıyabilirsek, ben bu dayanışma ruhunun önce çocuklardan sonra gelecek nesillere aktarılabileceğini inanıyorum. Ben buna inanıyorum bu arada. Hayalperest yaklaşmıyorum.
Umut. İnanmazlar.
Umut ediyorum. Çünkü zamanla çocuklarla çalışırken şunu fark ettim Berkan. Çocuğun gerçekten iyileştirici bir gücü var. Hem kendini iyileştirebiliyor, toplumu iyileştirebiliyor, kendi akranlarını iyileştirebiliyor. Sadece, bakın, iyi bir öğretmen de değil, iyi bir yol arkadaşına ihtiyacı var. Çocuğun zaten bir sürü öğretmeni var. Bence biz sanat eğitmenlerinin yapması gereken şey çocuğa yol arkadaşlığı yapmak. Bu anlamda o arkadaşlığa başladığımız anda o da bir başkasının yol arkadaşı oluyor. O da bir başkasının yol arkadaşı. Ve tiyatronun temelinde olan, senin de bahsettiğin o kolektif çalışma, dayanışma gücü, bir bakıyorsun sokakta kurdukları oyuna geçmiş. Bu yüzden ben tiyatrodan, sanattan daha kuvvetli bir çözüm düşünemiyorum.
Nazlı, ben çok mutluyum seninle podcast yaptığın için. Çünkü bu alanda üreten iki insanız ve bazen şey yalnız hissetmeme nedenlerinden birisin.
Aynı şekilde.
İyi ki geldin.
Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Konuştuğumuz her şey çok kıymetliydi. Günün sonunda umut etmekten, mücadele etmekten, üretmekten başka seçeneğimiz yok. Bunu biliyoruz. Bugün de podcastimizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.